Budala, Dostoyevski.
Ayrım 62.
Onu anlamak imkansız olduğuna göre tekrar ediyorum. İnsan anlayamayacağı şeyler için nasıl olur da sorumlu tutulur? Tanrısal gücün yasalarını, gerçek iradesini anlayamadığım için beni nasıl yargılarlar? Hayır, en iyisi bırakalım dini. Zaten yeter. Bu satırlara geldiğim zaman ola ki güneş doğup gökyüzüne yükselecek, sınırsız, ölçüsüz gücü yeryüzüne yayılacak. Olsun. Güç ve hayat kaynağına bakarak bu hayatı istemeyerek öleceğim. Dünyaya gelmemek elimde olsaydı herhalde bu kadar gülünç koşullarla yaşamayı kabul etmezdim. Günlerim sayılı olarak göçeceğim halde ölmek henüz benim kudretim içinde. Gücüm büyük değil ki isyanım büyük olsun. Son açıklama. 3 haftam kalışına dayanamadığımdan ölmüyorum. Gücüm yeterdi. İstesem bana yapılan hakareti duya duya avunabilirdim. Ama ben Fransız şairi değilim. Böyle avunmalara karnım yok. Ayrıca bir de çekici yönü var. Doğa 3 hafta kararıyla hareketlerimi öylesine sınırlamış ki, intihar kendi irademle başlayıp bitirebileceğim tek iştir belki. Kim bilir, belki ben de bir işin son olasılığından yararlanmak istiyorum. Bazen isyan da az şey değildir. Açıklama bitmişti. Hipolit sustu. Bazı durumlarda sinik serbestliğin öyle bir son raddesi vardır ki, kızdırılmış, kendinden geçmiş, sinirli bir adam hiç korkmadan her rezaleti göze alır. Hatta bundan memnun da olur. Bir dakika sonra kendini %100 çan kulesinden atmak ya da böylece çıkabilecek bütün anlaşmazlıkları yok etmek gibi anlaşılmaz ama kesin bir amaçla insanların üstüne atılır. Bu halin belirtilerinden biri bedenin güçten düşmeye başlamasıdır. Hipolit'e şimdiye kadar güç veren olağanüstü ve normal olmayan çaba da üst noktasına ulaşmıştı. Hastalıkla yıpranmış bu 18 yaşındaki çocuk ağaçtan koparılmış titrek bir yaprak kadar zayıf görünüyordu. Ama bakışlarını dinleyiciler üzerinde gezdirdikten sonra bütün bu son saat süresince gözlerinde ve gülümsemesinde ilk olarak en gururlu, en aşağılayıcı, en acı bir iğrenme ifadesi belirdi. Çevresini küçümsemek için acele ediyordu. Ama dinleyiciler de son derece kızgındılar. Gürültüyle, öfkeyle masadan kalkıyorlardı. Yorgunluk, içki, bunca zaman tetik üstünde oluşları, etkinin perişanlığını hem de murdarlığını artırıyordu. Hipolit ansızın sandalyeden kopmuş gibi fırladı. Ağaçların parıldayan tepelerini bir mucizeymiş gibi göstererek prense, "Güneş doğdu, doğdu!" diye haykırdı. Ferdişçenko, "Doğmayacak mı sandın?" dedi. Ganya elinde şapkası tedirgin bir tavırla gerinip esnedi. "Bütün gün kavrulacak ortalık. Ya bütün ay böyle kurak giderse? Hadi, gidiyor muyuz, gitmiyor muyuz Pitis'in?" Hipolit kendini kaybetmiş halde şaşkınlıkla dinliyordu. Birdenbire müthiş sarardı, titremeye başladı. Ganya'ya dik dik bakarak, "Beni aşağılamak için gösterdiğiniz bu ilgisizlik pek beceriksizce," dedi. "Siz bir alçaksınız." Ferdişenko haykırdı. "Yediğin haneye bak, bu ne ölçüsüzlük, insan bu kadar da bırakır mı kendini?" Ganya, "Aptalın biri işte," dedi. Hipolit toparlanır gibi oldu. Titremesi kesilmeden, sesi her sözcükte kesilerek, "Baylar, bana karşı hınçla dolu olduğunuzun farkındayım." Yazılarını göstererek, "Bu deli bozuk yazılarımla sizi sıktığım için üzüntülüyüm. Gene de tam anlamıyla sıkamadığıma üzülüyorum." Anlamsızca gülümsedi. Birdenbire Radomski'ye döndü. "Sıktım, değil mi Yevgeni Pavlovich? Sıktım mı, sıkmadım mı? Hadi söyleyin." Uzun tutulmuş biraz, gene de Hipolit titreyerek emredercesine, "Açık söyleyin, hayatınızda hiç olmazsa bir kerecik yalan söylemeyin." "Aman bana göre hava hoş, beni rahat bırakın ne olur." Yevgeni Pavlovich tiksinmiş bir tavırla ona sırt çevirdi. Petitsin prense yaklaştı. "Geceniz hayırlı olsun prens," dedi. Vera, "Bakın şimdi vuracak kendini, baksanıza şuna," diye bağırdı. Korku içinde Hipolit'e atılarak ellerinden yakaladı. "Güneş doğarken kendini vuracağını söylüyordu ya, ne duruyorsunuz?" Aralarında Ganya'nın da bulunduğu birkaç ses, "Vurmaz," diye bıkkınlıkla karşılık verdi. Kolya da Hipolit'i elinden yakalayarak bağırdı. "Aman dikkat edin, ne olur bakın ona, prens, prens ne duruyorsunuz?" İpolit'i, Vera, Kolya, Keller ve Burdovski sardılar. Dördü de onu tutuyordu. Herkes gibi şaşkınlaşan Burdovski de ''Hakkı var, hakkı var onun!'' diye mırıldanıyordu. Sarhoş, küstahça bir öfke içinde olan Lebedev, ''İzninizle prens, emirleriniz nedir?'' diye ona yaklaştı. ''Ne emirleri?'' ''Hayır, izin verin. Size karşı saygıda kusur etmek istemem. Ama ben de ev sahibiyim. Hoş, siz de ev sahibisiniz ya. Kendi evimde böyle şeyler istemem. Bu kadar işte.'' General Ivolgin birden ''Bir şey yapamaz, şımarık oğlanın teki.'' diye parladı. Ferdişenko doğruladı. ''Yaşa general!'' ''Bir şey yapmayacağını biliyorum general. Sayın generalim, ama ne de olsa çünkü ev sahibiyim.'' Prensle vedalaşıp elini Hipolit'e uzatan Petitsin birden ''Bana bakın Gospodin Terentyev'' dedi. ''Yazılarınızda sanırım iskeletten söz ederek onu akademiye bırakıyorsunuz. Bu sizin iskeletiniz mi? Yani doğrudan doğruya sizin kemikleriniz mi?'' ''Evet, benim kemiklerim. İyi öyleyse, bir yanlışlık olmasın da böyle olaylar anlatılır.'' Prens birden ''Ne diye takılıyorsunuz ona?'' diye bağırdı. Ferdişenko neredeyse ağlatacaklar diye ekledi. Hipolit hiç de ağlayacağa benzemiyordu. Yerinde doğruldu ama onu saran dört kişi birden ellerinden tuttular. Gülüşmeler duyuldu. Rogojin ellerinden yakalayıp bırakmasınlar diye düzenlemiş bunları dedi. Defteri okuması filan da bundan. Hoşça kalın prens. Amma da oturmuşuz. Kemiklerimiz sızlamış. Yevgeni Pavlovich güldü. ''Gerçekten kendinizi vurmak istiyorsanız Terentyev, sizin yerinizde olsam böyle konuşmalardan sonra sırf onlara inat olsun diye vazgeçerdim. İlle de vurulduğumu görmek istiyorlar.'' Saldırır gibi konuşuyordu. ''Ama ne yazık ki bunu göremeyecekler.'' ''Demek siz de görmeyeceklerini tahmin ediyorsunuz öyle mi?'' ''Sizi kışkırtmak istemem. Tam tersini. Bana kendinizi vuracaksınız gibi geliyor. Yalnız darılmayın da...'' Yevgeni Pavlovich korur gibi bir sesle sözcükleri uzata uzata konuşuyordu. Hipolit güvenli bir tavırla Yevgeni Pavlovich'e döndü, arkadaşça fikir danışır gibi ''Onlara bu defteri okumakla dehşetli hata ettiğimi şimdi anlıyorum.'' dedi. Yevgeni Pavlovich gülümsedi. ''Durum gülünç ama size ne tavsiye edeyim bilmem ki.'' Hipolit gözlerini ayırmadan dik dik Radomski'ye bakıp susuyordu. Zaman zaman kendini büsbütün unuttuğu düşünülebilirdi. Lebedev, ''Hayır efendim, izin verin, şu haline bakın.'' dedi. ''Kimseyi rahatsız etmemek için parkta kendimi vuracağım.'' diyor. ''Merdivenden bahçeye 3 adım inmekle kimseye zararı dokunmaz.'' sanıyor. Prens, ''Efendim.'' diye başlayacak oldu. Lebedev öfkeyle kesti. ''Hayır sayın prens, izin verin. Bunun şaka olmadığını siz de gördünüz. Konuklarımızın en az yarısı da aynı düşüncededirler. Burada geçen konuşmalardan sonra %100 onurunu kurtarmak için kendini vurmak zorundadır. Ben ev sahibiyim. Sizi yardıma çağırdığımı tanıklar önünde belirtmek istiyorum.'' ''Ne yapabiliriz Lebedev? Size yardıma hazırım.'' ''Yapılacak olan şu, önce o pek övündüğü Piştov'unu takımıyla bize teslim etsin. Bunu yaparsa hastalığını göz önüne alarak bu gece evimde gene denetimim altında kalmasına razı olurum. Yarın mutlaka nereye isterse oraya gider. Beni bağışlayın prens, silahı teslim etmezse bir elinden ben öbüründen general tutarak hemen polise haber veririz. O zaman da polisle ne halleri varsa görsünler. Umarım dostumuz Bay Ferdişenko polis çağırma işini üzerine alır.'' Gürültüler başladı. Lebedev köpürüyor, kabına sığamıyordu. Ferdişenko karakola gitmeye hazırlanırken Ganya hiç kimsenin kendini vurmayacağını tekrarlayıp duruyordu. Yevgeni Pavlovich ses çıkarmıyordu. Hipolit, ''Prens, siz hiç Çan Kulesi'nden atladınız mı?'' diye fısıldadı. Prens saflıkla ''Hayır'' karşılığını verdi. Hipolit'in gözleri parladı. Prens'e gerçekten bir yanıt bekler gibi baktı yeniden. ''Bu toplu nefreti aklımdan geçirmediğimi mi sanıyordunuz?'' dedi. Birdenbire oradakilere döndü. ''Yeter artık. Suç bende. Hem de herkesten çok. İşte anahtarlar.'' Lebedev, para cüzdanından 3-4 ufak anahtarla bir çelik halka çıkardı. ''İşte şu, sondan bir önceki. Kolye gösterir size.'' Kolyeye baktı, göremedi. ''Kolya? Nerede kolya?'' ''Evet, o gösterir size. Demin bavulumu birlikte hazırlamıştık. Götürün onu kolya. Prensin çalışma odasında, masanın altında.'' ''Bavulum. İşte şu anahtarla, aşağıda, kutuda. Silahla barut boynuzu. Kolye yerleştirmişti hepsini. Size gösterir Bay Lebedev. Yalnız bir şartla. Sabah erkenden Petersburg'a giderken silahı geri vereceksiniz. Duydunuz mu? Bunu prensin hatırına yapıyorum. Sizin için değil. Hah, şimdi oldu işte. Lebedev anahtarı yakaladı. Zehirli bir gülümsemeyle bitişik odaya koştu. Kolya durdu. Bir şeyler söylemek istedi ama Lebedev onu peşinden sürükledi. İpolit gülüşen konuklara bakıyordu. Prens onun şiddetli bir sıtma nöbetine tutulmuş gibi dişlerini takırdadığını fark etti. Kendinden geçerek "Ne alçak bunlar," diye prense fısıldadı. "Bırakın şimdi, haliniz yok. Şimdi giderim." Birdenbire prense sarıldı, tuhaf bir gülüşle ona baktı. "Beni belki deli sanıyorsunuz." "Hayır ama siz..." "Durun durun, susun, hiçbir şey söylemeyin, durun. Gözlerinizin içine bakmak istiyorum. Şöyle durun da bakayım, bir insanla vedalaşayım." İpolit rengi uçmuş, şakakları ter içinde, prensi bırakmak istemiyormuş gibi garip bir biçimde elinden yakalayarak durdu. 10 saniye kadar hareketsiz ona baktı. "İpolit, ne oluyorsunuz İpolit?" "Durun, yeter, yatacağım artık. Güneşin sağlığına bir yudum içeceğim. İstiyorum, istiyorum, bırakın beni." İpolit çabuk bir hareketle masadan kadehi kaptı, yerinden fırladı. Bir anda taraçadan bahçeye inen merdivene koştu. Prens peşinden davrandı ama aksi gibi tam o anda Yevgeni Pavlovich vedalaşmak için ona elini uzatmıştı. Bir saniye sonra taraçada hep bir ağızdan bir çığlık duyuldu. Bunu dehşetli bir kargaşalık izledi. Olay şuydu. İpolit merdivene iyice yaklaşınca sol elinde kadehi tutarak sağ elini paltosunun cebine sokup durdu. Sonradan Keller prensle konuşurken de İpolit'in elinin hep sağ cebinde olduğunu ve prensi sol eliyle ya omuzundan ya yakasından tuttuğunu öne sürmüştü. Keller ilkin bu sağ elin sürekli cepte oluşundan kuşkulandığını söylüyordu. Duyduğu kuşkuyla İpolit'in peşinden koşmuştu ama yetişemedi. Keller İpolit'in sağ elinde bir şey parladığını, aynı anda ufak bir cep piştovunu şakağına doğrulttuğunu gördü. Elini yakalamak için atılır atılmaz İpolit tetiği çekti. Tetiğin sert, kuru çıtırtısı duyuldu ama silah ateş almadı. Keller İpolit'i tutunca İpolit baygın gibi belki gerçekten vurulduğunu sanarak kollarının arasına düştü. Silah şimdi Keller'in elindeydi. İpolit'i aldılar, sandalyeye oturtarak çevresini sardılar. Bağırışıyorlar, soruyorlardı. Tetiğin sesini duydukları halde karşılarında dipdiri, üstünde en ufak sıyrık bulunmayan bir insan vardı. İpolit kendisi de olup biteni anlamadan çevresini anlamsız bakışlarla süzüyordu. O anda Lebedev ile Kolya koşarak geldiler. "Ateşlenmedi mi?" diye sorup duruyorlardı. Bazıları, "Belki de dolu değildi," dediler. Keller silahı gözden geçirdi. "Doldurulmuş ama içinde kapsül yok." Bunu izleyen sahnenin zavallılığı güç anlatılır. İlk anların toplu korkusunun yerini gülüşmeler almaya başladı. İçlerinden birkaçı kahkahalarla gülüyor, bundan çirkin bir zevk alıyorlardı. İpolit sinir bunalımı geçirir gibi hıçkırıyor, ellerini sıkıyor, herkesin üstüne atılıyordu. Kapsülü koymayı unuttuğuna, bile bile değil, kazara unuttuğuna yeminler ediyordu. Kapsüllerin hepsinin burada, yelek cebinde 10 tane kadar olduğunu herkese gösteriyordu. Cebindeyken kazara ateşlenmesinden korkarak önceden doldurmadığını, gerekince dolduracağını düşündüğü halde birdenbire unuttuğunu tekrarlayıp duruyordu. Prense, Yevgeni Pavlovich'e atılıyor, silahını geri vermesi için Keller'e yalvarıyordu. Herkese şimdi onurunu kanıtlayacağını söylüyordu. Sonunda gerçekten kendini kaybediverdi. Onu prensin çalışma odasına götürdüler. Sarhoşluğundan iyice ayılan Lebedev hemen doktora haber gönderdi. Kızı, oğlu Burdovski ve General Ivolgin'le hastanın başında kaldılar. Baygın İpolit odadan çıkarılırken Keller odanın ortasına geçerek herkesin duyabileceği biçimde ve sözcüklere basa basa "Baylar, içinizden biri bir daha yanımda kapsülün bile bile unutulduğu kuşkusunu belirtip zavallı gencin komedi oynadığı iddiasında bulunursa boyunun ölçüsünü alır benden," diye bildirdi. Kimse ses çıkarmadı. Konuklar sonunda toplu olarak aceleyle dağıldılar. Pititsin, Ganya ve Rogojin birlikte çıktılar. Prens, Yevgeni Pavlovich'in niyetinden vazgeçerek konuşmadan gitmek istediğini görünce epey şaşırdı. "Hani herkes gittikten sonra benimle konuşmak istiyordunuz?" dedi. Yevgeni Pavlovich hemen sandalyeye oturdu. Prensi de yanına oturtarak, "Öyle," dedi. "Yalnız bir süre için vazgeçtim. Biraz şaşkın halde olduğumu itiraf ederim. Siz de öylesiniz. Kafam karıştı. Söz konusu edeceğim iş de benim için büyük önem taşıyor, sizin için de. Bana bakın prens, hayatımda hiç olmazsa bir kerecik çok onurlu, hile katılmadık bir iş yapmak istiyorum. Ama bu sırada bunun üstesinden geleceğime inancım yok. Belki siz de öyle. Bunun için... Neyse sonra anlaşırız. Petersburg'da 3 gün kalacağıma göre bu sürede beklemek, durumun aydınlanması yönünden ikimiz için de yararlı olur kanısındayım."
Ayrım sonu.